Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa demokrasi, anayasalı bir devlet, hürriyet mücadelesi ve nihayet bu sene 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet ve sonrasında Cumhuriyet'in tam anlamıyla hayata geçmesini sağlayacak çok partili hayata geçiş sürecimiz, bunların tarihi zemini ve bugün itibariyle Türkiye'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsü gibi büyük bir darbeyi savuşturan ve dünyadaki aleyhteki havaya rağmen demokratik yönetimini muhafaza edebilen bu performansının tarihi köklerine bakmaya, bunları anlamaya çalışıyoruz. Bu tabiatıyla daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'nin geçmiş dönemde Osmanlı İmparatorluğu adı altında beraber yaşadığı birçok ülkeye de örnek teşkil edecek, onların da tecrübe hanesine yazılabilecek bir performans. Evet, 19. yüzyıl itibariyle İlber Ortaylı'nın ifadesiyle güzel kitabının adındaki gibi imparatorluğun en uzun yüzyılında Osmanlı Türkiye'si büyük bir modernleşme hamlesinin içerisine girdi. Bunda Osmanlı klasik sisteminin artık yürümeyeceğinin anlaşılması ve dünyadaki gelişmelerin işte Fransız devrimi örneğinde olduğu gibi eski rejimin yerine yeni rejimin geldiği bir genel havanın, genel siyasi cereyanın içinde gerçekleşti bu. Dolayısıyla bunlardan da ister istemez etkilendi, bu istikamette gelişti, şekillendi. 19. yüzyıldaki bu reformlar dalga dalga askeri eğitim alanından, askeri teşkilatlanma alanından onlara esas teşkil edecek gelir, dolayısıyla maliyenin, giderek hukukun, genel eğitim sisteminin, genel hukuk sisteminin, buradan idari sistemin etkilendiği dalgalarla bütün evvela devlet yapısını, hukuk yapısını, giderek toplum yapısını etkileyen bir çerçeveye kavuştu. Tabii toplum yapısını deyince de toplum zaten dünyadaki dış alemle alışverişi dolayısıyla, gidip gelenler dolayısıyla bu farklılığı bir ölçüde belli alanlarda seziyordu. Evet, 19. yüzyıldaki bu birikim 1. ve 2. Meşrutiyetle yeni bir zemin kazandı. 2. Meşrutiyet aynı zamanda 1. Dünya Savaşı dönemine de denk gelen, öncesinde işte Trablusgarp, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'na da denk gelen bir dönemi ihtiva ediyordu. Bu modernleşme hareketleri aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun kendini korumaya çalıştığı bir dönemin de ifadesi. Modernleşmenin bir amacı da Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenerek kendini korumaya çalışması, dışarıdan müdahaleleri engelleyecek bir devlet sistemi, hukuk sistemi meydana getirme gayreti ve güçlü olma gayreti, vatandaşlarını, tebaasını, farklı kesimleri ikna etme gayreti, ikna ve aynı zamanda işte dışarıdan müdahaleyi engelleyecek bir modern, güçlü devlet inşa etme gayreti. Ancak 1. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı İmparatorluğu'nun da içinde yer aldığı cephenin ağır yenilgisi Osmanlı İmparatorluğu'na çok ağır bir maliyet ödetti. Ama bu bahsettiğimiz dönemin, bu modernleşme hareketlerinin, işte ıslahat, tanzimat, meşrutiyet dönemlerinin, anayasa çalışmalarının, meclis çalışmalarının oluşturduğu birikimle Türkiye bu 1. Dünya Savaşı sonrasında galip devletlerin Türkiye'ye biçmek istedikleri kendilerince statüyü kabul etmeyecek bir mücadeleye girişti. Bu mücadelenin adına da milli mücadele denildi. Milli mücadele 1. Dünya Savaşı ile beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal edilmesine karşı ve ona dayatılmak istenen sınır ve statülere karşı ahalinin bir isyanı. Bu ahalinin içerisinde de tabiatıyla devlette görev yapmış aktörler de var. Mevcut Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisindeki güçlü bir bürokratik devlet geleneği de onlara destek veriyor. İttihat Terakki keza onlara destek veriyor. Ama bu meşruiyet de ortaya çıkmış olan farklı bir çerçeve kazanmış, milli kimliği esas almış kurum, kuruluşlar, aydınlar bu mücadelenin tarafı haline gelmişler. Bu mücadele deyince bu mücadele bir yandan işgale karşı fiilen hani silahlı direnişi ihtiva ediyor. Diğer yandan da işgale ve o yapılan hukuksuzluklara karşı kongreler marifetiyle demokratik bir şekilde kamuoyu oluşturmak ve bu demokratik kamuoyuyla bu silahlı direnişi destekleyecek bir siyasi atmosfer, toplumsal atmosfer meydana getirme gayretleri var. Anadolu'nun birçok yerinde kongreler var. Yani Balıkesir'de, ne bileyim işte Kars'ta, bu hat üzerinde, Oltu'da birçok kongreler var. Ve burada Müslüman ahali kendisine karşı, devletine, ülkesine karşı yapılan haksızlığa boyun eğmeyeceğini mahalli ölçeklerde, bazen birbiriyle ilişkili daha geniş ölçeklerde gösteriyor. Nihayet Erzurum ve Sivas kongreleri bu direnişi evvela doğuda, Erzurum'da, bilahare Sivas'ta, Türkiye'deki bu direnişi birleştirecek, bir araya getirecek bir siyasi çerçeve ortaya koyuyor. Bu siyasi çerçevenin içerisinde de Ankara'da bir meclis oluşturma kararı da var. Artık bu mücadele bir siyasi iradeyle devam edecek. Bu siyasi irade de milletin iradesini esas alacak. Bu önce malum geçen sefer biraz konuşmuştuk. Osmanlı Mebusan Meclisi bir kere daha seçimlerle toplanıyor. Orada bir mücadele yürütülüyor. İstanbul'da bu mücadelenin istikametini gören ve bu meclisin başına gelebileceklerini de tahmin eden mesela Mustafa Kemal gibi isimler meclise katılmıyorlar ve Ankara'da beklemeyi tercih ediyorlar. Böylece bu meclis Misak-ı Milli çizgisinde bir mücadele yürütüyor. Farklı kesimlerde içinde yer almakla beraber bu meclisin milli mücadele istikametindeki gayreti ve galip devletlerin Türkiye'ye çizdiği sınır ve statüyü kabul etmeyeceğinin anlaşılması üzerine İstanbul İngilizler tarafından ve işgal güçleri tarafından diğer büyük devletlerle beraber işgal edilince mecliste işgal ediliyor, dağıtılıyor. Meclisin milletvekilleri yakalanmak suretiyle önce İstanbul'da bilahare Malta'da sürgün ediliyor. Böylece bu direnç odağı ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Tabi hesap etmedikleri husus bu direnç odağının sadece İstanbul'la sınırlı kalmayacağı. Zaten Anadolu'da bu istikamette çok ciddi çalışmalar yapıldığı ve Mustafa Kemal'in esas tezinin de meclisin İstanbul'da değil Ankara'da toplanması suretiyle bu mücadelenin yürütülmesi gerektiği kısmıydı. Bu aslında işgal bu tezi kuvvetlendirdi ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Bu Büyük Millet Meclisi toplandıktan sonra artık bu direnişlerin çerçevesinde kimi hani siyasi konularda ya da kendi kariyeri, mesleği bakımından tereddütler yaşayan bir takım devlet memurları ve başka bir takım sivil aktörlerin hepsinin bir anda olmasa bile tereddütlerini giderecek yeni bir cazibe merkezi, güç merkezi, siyasi merkez ortaya çıkıyor. Ve bu istikamette Büyük Millet Meclisi'nin etrafında ki yeni aslında hani adı konulmamış olsa bile bu yeni siyasi güç merkezinin etrafında bir odaklanma, toplanma gerçekleşiyor. İstanbul'da da bu galip devletlerin Türkiye'ye giydirmek istedikleri elbiseyi, statüyü, sınırları kabul etmeyen, milli mücadeleyi destekleyen aktörler de gizli açık artık milli mücadelenin karargahı olan Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ne ve Büyük Millet Meclisi'nin içinden çıkan hükümete yöneliyorlar. Bu hükümete yönelmeyle beraber buradaki siyasi güçlenme zaman içerisinde askeri gücün, idari gücün arttığı bir döneme doğru gidiliyor. Zaten bu arada dediğimiz gibi milli mücadele başlamış durumda. Yani hem işgalin olduğu İzmir ve havalisinde, hem işte İstanbul'da, hem Karadeniz'de Rum-Ermeni çeteleri üzerinden Müslüman ahaliye yönelik zulme karşı, hem Doğu Anadolu'da Rusların çekilmesini mütakiben Ermeni çetelerinin giderek ordulaşan ve sayıları hani yüz binlere ulaşan kuvvetlerine karşı mücadele başlamış yürüyor. Güneyde Fransız ve onların lejyonerleri Ermeni komitacılarına karşı direniş başlamış durumda. Dediğimiz gibi kongreler üzerinden veya mahalle direnişler üzerinden bu gerçekleşiyor. Ama Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla beraber bunların hepsinin birbiriyle irtibatının kurulabileceği ve birbirine destek olabilecekleri, birinin mücadelesi ve başarısından siyasi neticeler çıkarılabilecek yeni bir siyasi imkan ortaya çıkıyor milli mücadele açısından. Bu tabii çok kıymetli. Bu milli mücadelenin yeni safhasıyla 23 Nisan 1920'den itibaren evet zor günler yaşanmakla beraber çok ciddi bir ümit doğuyor Anadolu'da. İşte bu olup bitenden rahatsız olan bütün kesimler nezdinde. Konuda özellikle bu hususun altını çizmek lazım. Hani bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Bu bahsettiğimiz bir tarafıyla o 19. yüzyılda itibaren ortaya konulan bu modernleşme, anayasal devlet, işte meclis tecrübesinin bir yansıması. Diğer yandan bin yıllık devlet geleneğinin bir yansıması. Diğer yandan Türk milletinin bağımsızlık duygusunun bir tezahürü, bütün bu tarihten gelen gelenekleri, modern dünyanın işte milli kimlik istikametindeki şekillenmiş prensipleri Millet Meclisi'nde vücut buluyor. Bu Millet Meclisi'nin içerisinde, yani daha teferruatlı gireceğiz elbette, ama daha sonra kimi anlaşmazlıklar yaşanıyor, tartışmalar yaşanıyor vesaire, ama bu tartışmaların, bu anlaşmazlıkların ötesinde, uzağında, hem öncesinden baktığımızda, yani 23 Nisan öncesinden veya 23 Nisan gününden baktığımızda, hem de bugün baktığımızda gerçekten 1. Büyük Millet Meclisi'nin Türkler açısından adeta bir siyasi kutup yıldızı hüviyetinde olduğunu söylememiz lazım. Yani kutup yıldızı ne işe yarar, ona bakarak yön tayin edersiniz. Tıpkı onun gibi Büyük Millet Meclisi de Türk milletinin yarın öbür gün bundan sonraki tarihte eğer bir problem yaşarsa ne yapacağına ilişkin, önünü göreceğine ilişkin bir kutup yıldızı hüviyetinde gökyüzünde ona yol gösterecek bir başarı imkanı olarak, bir seçenek olarak çok kıymetli bir hüviyet kazanmış durumda. O yüzden de şimdi bizim zaman zaman bu siyasi polemiklerimiz ister istemez, bu normaldir, tarihe de sıçrıyor ve tarih tartışmaları yapılırken de buradaki ölçü biraz kaçıyor. Bu ölçünün kaçması mevcut tartışmaları işte 1. meclise kadar götüren, burada bazen işte gazeteci yazar, bazen ne bileyim siyasetçiler arasından çıkabiliyor. Bu belli ölçüde anlaşılabilir, ama bunun bizim bu büyük başarımızı, milletimizin tarihindeki, sadece tarihinde değil, bugüne de ışık tutan bu büyük başarısını gölgelemesine izin vermeyeceğimiz bir geniş çerçeveden bakmamız lazım. Büyük Millet Meclisi tecrübesine, Büyük Millet Meclisi mücadelesine, Büyük Millet Meclisi başarısına ve nihayet Büyük Millet Meclisi'nin zaferine. Bu zafer milli mücadelenin başarıya ulaşması, aynı zamanda işte barışı getiren, barışla beraber Türkiye'nin dünyadaki gelişmelere intibakı için yeni siyasi projelerin konuşulup tartışıldığı bir iklime giden bir dönem. Elbette bunun siyasetle ilgili kısmında ihtilafların olması, tartışmaların olması, demokrasinin icabı bugün de dün de bu anlayışla karşılanabilir. Ama özellikle 1. Meclis dönemindeki bu büyük başarı, dediğim gibi, özenle, büyük bir dikkatle muhafaza edilmeli, korunmalı. Sonraki dönemde de devam etti, 2. mecliste, 3. mecliste. Yani bu siyaset bugüne kadar devam ediyor ve bu kişilerin arasında 1. mecliste veya meclisin daha kurulmadığı zamanlar itibariyle var olan kimi anlaşmazlıkların, fikri, siyasi, şahsi anlaşmazlıkların sonraki dönemlere intikal etmesi de kaçınılmaz. Dolayısıyla bu tartışmaların zaman zaman o dönemin yaşayan aktörleri arasında bile çok sertleşmiş olması, bizim hani bu sertliği esas alarak o polemikleri bugüne devam ettirmemizi icap ettirmez. Çünkü biliyoruz ki işte bu mücadelenin, bu polemiklerin tarafı olan kesimler dahi zaman içerisinde işte 1933'te, 35'te çeşitli aflarla, mesela Mustafa Kemal Paşa bu istikamette anlaşmazlıkları ortadan kaldıracak, yeniden derlenip toparlanacak ve tarihe mal olmuş anlaşmazlıklar yüzünden hani itibarları sarsılmış insanlara itibarını iade edecek yol ve yöntemler bulmuştur. Mustafa Kemal Paşa da, Atatürk de, Atatürk'ün ölümünü mütakiben İsmet İnönü de bu istikamette çok gayret sarf etmiştir. Şimdi burada bu gayretler ve zaten beraber mücadeleyi yürütmüş aktörlerin arasındaki sonradan ortaya çıkan anlaşmazlıkları bu büyük aktörler kendi aralarında halletmeye, bu problemi çözecek bir gayret içerisinde bulunmaya yönelmişken, bizim bu problemleri elbette anlamamız lazım. Bu, çünkü siyasetin tarih bakımından böyle kıymetli bir yönü var. Buradan dersler, ibretler çıkarmak lazım. Fakat buradaki ihtilafları, buradaki tartışmaları bugünün siyasi polemiklerine taşıyarak devam ettirmek, bu taraflara da Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten büyük şan ve itibarına da çok hizmet etmez. O yüzden hani bu kısmın özellikle altını çizmek isterim. Bu tür polemiklerin ötesinde bir ve bu anlaşmazlıkların, buradaki farklı görüşlerin olması da zaten Büyük Millet Meclisi'ni kıymetli hale getiriyor. Yani buradaki anlaşmazlıklara, tartışmalara rağmen, herkes farklı görüşlerine rağmen bir ortak noktada buluşuyor ve bu ortak nokta milli mücadelenin başarısı ve bunu da başarıyorlar. O yüzden buradan baktığımızda 1. Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı işin gerçekten büyük olduğunu teslim ederek bu döneme girmiş olalım. Önümüzdeki programlarda devam edeceğiz efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.